Bu kitap Altı Nokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Gizem Er. Eserin adı Tel Ören İzak. Yazarı Panayit İstirati. Çevirmeni İrait Samyal. Türü Öykü. Belge Yayınları. 1. baskı 1996. ISBN No'su 975-344-113-4. Bu kitap 67 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 4 Ağustos 2012. Kurum telefonu 0312 363 7746. Kitabın arka yüzü. Kendinizi Karadeniz'den aşağı koyuverdiniz mi, varacağınız yer İskenderiye Limanı'dır. Boğazlar ve Ege üzerinden Akdeniz'i aşarak. Bu Romanya'dan Mısır'ın kozmopolit kenti İskenderiye'ye savrulanların öyküsü. İnsanlar doğdukları yere tutkundurlar ama sürülürler, savrulurlar, kaybolurlar ve denizlerin liman kentlerinin cazibesiyle bilinmedik yerlerde tutunmaya çalışırlar. İzak'ın öyküsü bir Akdeniz öyküsü, aynı zamanda eski bir coğrafyadan steplere, oradan yeniden denizlere uzanan bir gizemciliğin dayanılmaz çekişinin. Bu küçük İstirati öyküsünde yine denizlerin ve liman kentlerinin karşı konulmaz kokusunu duyumsayacaksınız. Mare Nostrum. Panayit İstirati, Mare Nostrum dizisinin yaklaşımına en yakın yazarlardan biridir aslında. O hep denizlerin çocuğu oldu. Karadeniz kıyılarından boğazlara, Marmara'dan Akdeniz'e, liman kentlerinin yakıcı ve tüketici ama aynı zamanda alabildiğine dizginsiz özgür yaşamını, yoksulluğun doruklarını ama aynı zamanda bir ruh zenginliğini, çok dilli, çok kültürlü bir dünyayı, kozmopolitizmin en hasını ve bütün bunların tüm çelişkilerini, alüstlüklerini bir arada yaşadı. Tam tükenme noktasında bir intihar anında yaşam yanında yazarlığın büyüsünü yakaladı. Fransız edebiyat dünyasının duayeni Romain Rolland onu yalnız Fransız değil dünya okurlarına tanıttı. Kazancakis ile dostluk kurdu. Zaten kişiliğinde Rumlukla Romenliğin birbirine karıştı ama bu dillerde değil Fransızca yazan bir yazardı İstirati. Gorki ile Babel ile Yesenin ile Mayakovski ile tanıştı. Rusya gezisinde. Ama dost acı söyler dedi. Asla yalan söylemedi. Büyük Romanya'da kendi halkını ezen bir devlet karşısında susmadığı gibi Sovyet deneyimindeki yanlışları da eleştirdi. Kitapları Romanya'da komünist olarak yasaklanırken kimileri de onu devrime ihanetle suçladı. O büyük acılar çekti yaşamında, büyük yoksulluklar. Ama hep insandan yana oldu. Halkların kardeşliğine inandı. Farklı olanları, yoksul olanları sevdi. İzak, bildiğimiz kadarıyla Panayit İstirati'nin Türkçe'de hiç yayınlanmamış olan bir kitabı. Mare Nostrum dizisinin ilk tasarımcılarından, dizimizin Loksandra, Yitik Bir Kentin 40 Yılı, Moskov Selim ve Çılgın Kuşlar gibi en sevilen kitaplarını çeviren Osman Bileda, İzak'ın 1927 yılında Strasbourg'da basılan, Dignimont tarafından resimlenen, özel olarak numarandırılmış, 325 no'lu nüshasını Amsterdam sahaflarında bularak bize iletti. İstirati gibi açık denizlere düşkün bir gezgin olan Osman Bileda'ya teşekkür ederiz. Kısa bir süre önce yayınladığımız ve yine Türkçe ilk kez kazandırılan İstirati'nin Osmanlı dönemi eşkıyalarını konu alan Hayduklar gibi İzak'ın da hak ettiği ilgiyi bulacağına inanıyoruz. Belge Yayınları 227. Tel Ören İzak, Panayit İstirati. Türkçesi İrait Samyal. Düzelti Sinan Savaş. Sayfa düzeni Kenan Dede. Kapak tasarımı Zehra Şenoğuz. Kapak baskısı Orhan Ofset. Montaj Adım Grafik. İç baskı Gülen Ofset. Cilt Güven Mücelli Tanesi. Baskı tarihi 1996. Belge Yayınları. Belge Uluslararası Yayıncılık. Divanyolu Caddesi 1001 Direk İşhanı No 15 Taksim 4-409. Tel Fax 0212 517 4453. Tel 0212 638 34 58. Panayit İstirati, Tel Ören İzak, Türkçesi İrait Samyal, Mare Nostrum. Uzun zaman önce, 1906'dan evvel, coşkulu Yahudi, Binder Baba, doğduğu ülke olan Galats'ı terk etmek ve Mısır'da İskenderiye'ye yerleşmek zorunda kalmıştı. Çünkü coşkulu kişiler, Yahudi olsun ya da olmasın, her zaman bu dünyada rahatsız edici insanlardır. Binder Baba 2 kat, 3 kat, 10 kat rahatsız edici olmuştu. Romenler için çok azı Yahudi karşıtı olan halk için olması bile, sokak serserileri için, kendilerinden olan en iyilerini sevmesini bilmeyen Yahudiler için ve nihayet özgür, mert, iyi kalpli, cömert ama aynı zamanda şiddeti ilk uygulayana karşı da sert olan insandan nefret eden herkes için rahatsız edici olmuştu. Yahudi, Binder yiğitlik taslamadan ve bunu alışkanlık haline getirmeden açıkça söylerdi. Bu fakir Yahudileri ve zengin Yahudileri aynı derecede öfkelendiren bir tutumdu. Gönüllü olarak piyade sınıfına katılıp 3 yıl coşkuyla askerlik yapacak kadar da Roman vatanseveriydi. Bu bile Romenlerin, tabii ki aptal Romenlerin, hiç mi hiç hoşuna gitmiyordu. Coşkusuna, cömertliğine gelince, Tanrım, bu nitelikleri layıkıyla takdir etmesini bilen bir dünya nerede? Galat'ta Moldovyalıların çok hoş bir biçimde Doğheana ya da Karazma diye adlandırdıkları meyhanelerden birini işleten Binder Baba, onu yargılayan kafaya göre kah keriz yerine, kah tehlikeli bir adam yerine geçiyordu. Bazen aynı kafadaydı kızgın görünen, çünkü keriz olmayı bırakır bırakmaz Binder Baba kesin olarak tehlikeli oluyordu o zaman ona. Bizim ülkemizde sosyalizmi yapmak istiyorsun, Filistin'e git, pis Yahudi diye bağırıyorlardı. Evet, pis Yahudi. Binder Baba, bazı müşterilerin unutmak istedikleri bir takım hesapların ödenmesini isteme cesaretini gösterirdi. Böyle bir şey Yahudilere yasaktı ve onlar anında pis oluverirlerdi. Göz açıp kapayana kadar şişelerini kırarlar, onu Filistin'e postalarlardı. Bizim ülkemizde sosyalizm yapmak isteyen Jidan. Bu Yahudi karşıtlığı değildir, bu sokak serseriliğidir ve üzücüdür. Üzücüdür insanoğlu için, özellikle üzücüdür. Romanya'da olduğu gibi sokak serserilerinin başına geçen üniversite profesörleri için. Yine ve daima Romanya'da olduğu gibi bu profesör politikacıları finanse eden şişko Yahudiler için ne kadar daha fazla üzücü olmalıydı. Ama bundan başka yerlerde söz edeceğiz. Şiddet, sözel boyutu aşmadığı sürece Binder Baba sakin durdu. Yahudinin suratının meşinden olduğu bilinir. İnsanlığın ilerlemesi açısından esef edici, namussuzlar açısından sevindirici. Tezgahındaki şişelere periyodik olarak verilen zararlara bile sakin bir şekilde dayandı. Madem ben bir jidanım diyordu, hadi hiç durmayın. Köpek bulunmayan köyde herkes sopasız gezer. Ancak günün birinde hakaret ve şişe kırma işlemi çok çocuklu ve açlığa mahkum edici maaşlı polis, komiser yardımcılarından birinin dayanılmaz olayı oldu. Hani şu kasketlerini kulaklarının üzerine kadar çeken, kılıçlarını kaldırım taşlarının üstünde şakırdatan, bütün meyhanelerde beleş içen ve öğlen 12 ile 1 arası sökülmekte olan pazarlarda yarı yarıya kullanılmaz duruma gelmiş yiyecekleri, bir turna balığı, birkaç domates, bir avuç erik silip süpüren, daima bir tutanak ya da para cezası peşinde koşan sinir bozucu avantajcılardan biri. Binder Baba kısa boylu, sağlam yapılı, dayanıklılığından ötürü övülmüş eski piyade askeri suçlu komiser yardımcısını omuzlarından kavrayarak meyhanesinin önündeki ağaca çarptı. "Bu," dedi, "bir jidan tarafındadır. Git şimdi şikayet et." Polis gitti ve tabii iki haklı çıktı. Binder büyük para ödedi ve cezaeviyle bile tanıştı. Tamam, bu oralarda denildiği gibi hüpsün ülkesinin adaletidir. Yahudi her şeyi anlamayı ve çok bağışlamayı bilir. Binder Baba da gündelik işleriyle uğraştı. Ama bir süre sonra bir seçim kampanyası sırasında sokak serseriliğine soyunan bir hanım evladı Amerikan boksu tarzında meyhaneciyi yumrukladı ve burnunu kırdı. Binder sakat kaldı. Suçlu 25 franklık bir ceza yedi. Vatana karşı tüm görevlerini yapmış olan bir Yahudinin bunu Galat'ta 25 franktan daha fazla etmez mi diye kendi kendine sordu. Binder ve ancak 43 yaşında olduğuna göre, "Biliyor musun Lia," dedi, "bir gün karısına Mısır'a gideceğiz. Hem de temelli. Orada daha adil yasaların koruması altında sevdiğim hayalimdeki Romanya'yı kuracağım." Suçsuz bir vatanı kale sahipleriyle karıştırmamayı bilen sevecen gönüllerin sabatı sayesinde Romanya'sını kurdu. Bu yüzdendir ki Romanya'ya ait konularla ilgilenen yolcu, 1. Dünya Savaşı öncesinde İskenderiye'de Handak Sokak'ta Roman Piyadesi Kafe Restoran isimli bir tabelayı görebilmiştir. Orada tam anlamıyla ulusal içkiciler ile Roman ve Yahudi Roman yemeklerin çoğu bulunuyordu. Bunların arasında fleçyalar, ünlü mititeyler, Yahudi usulü turna balığı dolması, gerekli baharatlar başa çekiyorlardı. Binder Baba'nın ızgaraları Romanya'daki en iyilerden geri kalmıyordu. Bu da Romenlerin haklı gururudur. Nefis Tuzuika ve Odobesti'nin kaliteli şarabı ender de olsa bulunabiliyordu. Altın para karşılığı olarak değil, sadece meyhaneci müşterisini beğendiğinde, çünkü altınla ödetse bile mallarını zararına satıyordu. Pahalıya elde edilmiş ve Binder Baba'nın gözü gibi baktığı Roman gazeteler ve kraliyet ailesinin portreleri bu Moldov karizmanın iç dekorunu tamamlıyordu. Ulusal bayramlarda üç renkli bayrağın, her ne kadar Yahudi karşıtı zihniyetler için inanılmaz ve kabul edilmez ise de Herman Binder ve meyhanesi La Dorobant Sol Roman tarihe mal olmuşlardır. İki roman yazar o tarihte bundan söz etmişlerdir. M. R. Rossetti in Egypt adlı eserinde iyi niyetle ve merhum Doktor C. I. Strati Bucuresti Kairo adlı yapıtında biraz muzipçe bahsetmişlerdir. Orada dalgalandığı görülürdü. Ama benzersiz ve neşeli çingene kemancı olmadan bir roman, krasmanın ne değeri vardır? Yerleşme sırasında Binder ciddi olarak bunu düşünürken açılış günü sokakta şu cesur dizelerin ve çok tanıdık bir ezginin en arı roman çingene diliyle söylendiğini duyunca hayretler içinde kaldı. Küçük Georgios'um nereye gittin? Karayova'ya evlenmeye, çünkü burada kızlar artık beni istemiyor. Onlar 100 kadar düka altını ve 3 küçük kızdan aldığım 1003 öpücük borçlu olduğumu söylüyorlar. Bizimkilerden biri diye bağırdı. Binder Baba koşarak, gözleri nemli ama kim? Kim olabilirdi ki ünlü Motragan'dan başka, repertuar ve doğaçlama açısından üstüne olmayan, sanatına hayran kalan Şimay Prensesi'nin, o da çingene Rugo'ya olan aşkı yüzünden, ünlü içinde kendi adı kazılmış alyansı yüce parmağından çıkartarak kendi eliyle Motragan'ın yüzük parmağına geçirdiği günden beri tüm Mısır'a ün salan Pulesti çingenesi. Zavallı şarkıcının bayılmasına ramak kalmıştı ama bu, kendi vatanında uğradığı tüm aşağılanmalara karşı da bir ödül olmuştu. Çünkü çingene kemancı her ne kadar sevilir ve aranır ise de tıpkı Yahudi gibi ona kötü davranan ve hakareti bedensel şiddete kadar götüren Motroga'nın sol kulağının ucu bir sarhoş tarafından kesilmişti. Ulusal hödüklerin alay konusu olmaktan da geri kalmazdı. İşte işin bu dramatik yönüyle olduğu kadar tam zamanında imdadına yetişen kemancılık vasfı ile de Motrogan Binder'in sempatisini kazandı. Meyhaneci onun boynuna sarıldı, onu öptü, masasına oturttu, nefis yemeklerle besledi, en iyi roman şaraplarını sundu ve onu ömür boyu parasız pansiyoneri olarak ilan etti. Bir içki alemi oldu. Genelde son derece ölçülü olan Binder Baba sek içti ve erkekçe sarhoş oldu. Motroga'nın sesi ve yayı harikalar yarattı. Namuslu ve çalışkan Romenler, Yahudiler ve Rumlardan oluşan seçkin bir müşteri kitlesi sterlinleri hesaplamadan attılar. Ve geleneklere sadık kalmak için Binder, ödeyemeyen ama takdir etmesini bilen gıptalı gurbetçileri şölene davet etti. İşte sevdiğim Romanya diye haykırdı meyhaneci, neşe dolu. Şimdi paranızı kendinize saklayın. Gün doğana ve Motroga'nın tarla kuşu şarkısını çalana kadar yiyebileceğiniz, içebileceğiniz her şey benden olacak. Gece yarısı olmuştu. Gün doğarken kemancı yayını kaldıramaz durumdaydı ama yine de tarla kuşunu çaldı. Davetliler yalpalayarak ayrıldılar. O zaman yalnız pancurlar kapalı, Yahudi ile çingene karşılıklı yaşamlarını anlattılar. Biri kırılmış burnunu, öteki ucu kesilmiş kulağını parmaklarıyla gösterdi. Sonra Roman içkisine daha da çok dalarak ve uzaktaki vatanlarının sokak serserilerini taklit ederek birbirlerine sövmeye başladılar. Ben Jiden, ben çingene, kolundaki alameti farika, Yahudilerde üzerinde Tevrat'tan ayetler yazılı kola veya alına sarılan pant, Ç. N. ile Filistin'e, Brr, kuzgun yavrusu, kara meşin. İşte bu romantik ve bohem ortama günün birinde sevecen, duygusal İzak düşüverdi. Yaşlı ebeveyni Köstenceli'yi Avrohom ve Rivk Perlmutterlerin son umutları 2 yıl ve 11 ay vatani görevden sonra Romen ordusunun sessiz kaçağı. Mısır kaçaklarla Romen veya diğerleri doluydu. Ama görevinin bitmesine yalnız bir ay kalmışken silahını bırakmak ve dünyayı dolaşmaya çıkmak olacak iş değildi. Kimse bunu anlayamazdı. Militarizmin en amansız düşmanları bile. Onu baba gibi karşılayan, tüm sevgisiyle ısıtan Binder Baba hiç anlayamıyordu ve durup durup, "Yani İzak, düşüncesiz çocuk, böyle bir hatayı nasıl yapabildin? Söyle bakayım ne oldu?" demekten de kendini alamıyordu. İzak daima "Hiçbir şey olmadı." Bu hikayenin canı cehenneme diye yanıtlıyordu. Yani bir tek ay, hadi İzak kendiliğinden dönseydin seni cezalandırmazlardı. İznini alırdın ve bir erkek olurdun. Artık hiçbir zaman ben bir erkek olmayacağım. Kısa boylu, çelimsiz, sarışınca, çekingen tavırlı, rahat konuşamayan İzak daima ayakta ve bir dirseği tezgaha dayalı olarak bir yandan 40 derecelik rakısını yavaş yavaş yudumlar, bir yandan da doğuda herhangi bir konsomasyonla birlikte parasız olarak sunulan leblebi yerdi. Hem içerdi hem de yere bakardı. Çocuksu yüzünde hiçbir ifade olmadan yarı suskun, yarı dalgın, etrafında olup bitene hemen hemen ilgisiz. Bununla birlikte cehenneme göndermek istediği hikayesi konusunda kendisini sorgulamaktan kaçınan, herkese karşı terbiyeli ve nazikti. Ancak saygılı kişiler az sayıdadır çünkü sağduyuya sahip az insanlardır. Binder'in müdavimlerinin çoğu İzak'ın tedirginliğini fark ederek ona acı çektirmekten haz bile duyarlardı. O zaman İzak tek kelime söylemeden hemen çıkar giderdi. Önceleri Binder ve yakın çevresi asker kaçağının ruhundaki büyük acıyı sezerek onu sorgulamaktan tamamen vazgeçtiler ve üzüntülü İzak'a saygısızlık edenleri azarladılar. Ama uzun aylar geçti. Ümit edilen huzur belirmedi. İzak sakindi ama ne acı sükunet. Keşke haykırsaydı. Hüzün denilen şeyin zerresi yoktu ifadesiz suratında. Neşe de yoktu. Ne gülümseme ne burukluk. Hiç değişmeyen bir ruhsal durum. Oysa herkes merak ediyordu. Bu çocuğun nesi olabilir? Aşk, bu geçer nasıl olsa. Vatan hasreti, hadi canım. Bazen İzak bu fısıldaşmaları duyardı ve yavaşça çekip giderdi. Açık gri gözleri hiçbir şeyi ele vermeden. Kusursuz bir şapka işçisi ve gösterişsiz ama düzgün giyimli olan İzak, İskenderiye'ye gelişinden sonraki tüm yıl boyunca örnek bir şaşmazlık gösterdi. İş günlerinde ancak gecenin onunda ortaya çıkardı. Buna karşın canını sıkan kimse olmazsa tüm pazar gününü Binder'de geçirirdi. İlk görüşte kibar ve sevimliydi. Böyle olmak için en ufak bir çaba harcamazdı. Çöp çatanlığa hevesli iyilik severler ondan söz ederken yazık ki daha dışa vuran bir mizaca sahip değil. Harika bir koca adayı olurdu çünkü iyi kazanıyor derlerdi. Motrogan ise hedefe düz giderdi. Söylesene İzak, gecenin saat 10'una kadar gözlerini ondan alamadığın küçük Yahudi kızı kim? Bilmek isterdim ve kemanını eline alarak ben düğüne hazırım, dinle şunu. Hata ida vabele, hata vaba idele. Yahudiler ancak çaba harcayarak onun Yidiş, Yahudice ve Almanca karışımı lehçe, ç nokta, n nokta. Den bir şey anlarlardı. Ama yine de içtenlikle gülerlerdi. İzak, Motrogan'ı sevdiği halde gülmezdi. Hatta bazen kemancının imalarına bozulduğu fark edilirdi ama kibar tavrını korurdu. Bu tür varsayımları safça reddeder ve süratle bırakıp giderdi. İzak gittikten sonra Motrogan kafasını sallardı. Derdi bu. Zavallı çocuk aşık. Binder ve karısı İzak'ı kendi öz oğullarıymış gibi çok seviyorlardı. Onu sürekli himayeleri altında tutuyorlardı. Meyhaneci, hüzün nedeninin aşk olup olmadığını anlamak için haftalar boyu Münzevi'nin peşi sıra dedektiflik yapacak kadar özveriyi ileri götürdü. Bu şuna doldu. İzak her akşam şaşmaksızın Mehmet Ali Meydanı'nın etrafında dönüyor, her defasında aynı olan iki yan sokakta dolaşıyor ve evine dönüyordu. Hiçbir ilerleme kaydedilmemişti. Binder araştırmalarından vazgeçti. Birbirlerinden tamamen farklı iki nedenden ötürü böyle yapmak zorunda kaldı. Bunlardan biri karısını kemiren ve onun başucunda uykusuz geceler geçirten kanser. Diğeri bu mutlu bir nedendi, o tarihte doruğuna ulaşmış olan işindeki gelişme. Sabah 8'deki açılış saatinden gece yarısı kapanış saatine kadar dükkan ve bitişik iki oda bir sigara içimi süresi kadar bile boşalmıyordu. Binder ve ona yardım eden 4 garson tıpkı panayırı andıran bir kalabalık arasında deliler gibi uğraşıyorlardı. Kimin hesap ödediği veya aynı hesabı iki kez ödemeye mecbur mu edildiği ya da kimin hiç hesap ödemeden çekip gittiği artık bilinemez olmuştu. Motroganın kemanı ve kalın sesi bu kargaşaya tuz biber ekiyordu. Gece yarısı Binder sesini yitirmiş oluyordu. Artık roman şarabı değil, kısaca şarap istenir olmuştu. Izgara etleri gelince tüm Handak sokağını iştah açıcı ve başka yerde bilinmeyen bir koku ile dolduruyordu. Panayırda olduğu gibi günün her saatinde fleykalar ısmarlanıyordu. Roman piyadesi meyhanesi o denli yeni, o denli sıra dışıydı ki ünü tüm İskenderiye'ye yayıldı. Binder'de tahta tabakalarda servis yapılmış ızgaralar yeniyor, şarap hem de ne roman şarabı. Toprak kupalardan içiliyor, öyle de güzel ki. Ne yazık ki artık oturulacak yer bulunmuyor. Bazen kalabalığın dalgalanması servisi durduruyor, garsonları deviriyordu. Bu insan kitlesi arasında en atak olanlar müşteriler değildi. Bunlar illet gibi oraya dadanan piyangocular, ayakkabı boyacıları, çoğunlukla Arap olan gazete satıcıları, kurnaz bakışlı ihtiyarlar, Mısır Avrupalılaşı, biri kıçlarına tekme yemeye alışmış yüzsüz veletlerdi. Bağırışları daima gürültüye hakimdi. Lotria Fransaui Romi, Helauan, Tachet Romos, Epiemeris, Mısır haberleri, Lostr, Hauaga, Lostr diye bağırırlardı. Boyacılar boya kutularını öne iterek. Ama günün birinde bir grup ünlü muhabbet tellalının arabalarından inip meyhaneye girmesi her şeye tüy dikti. Binder sertçe onlara kapıyı gösterdi. Dışarı beyler. Yinanınıza. İskenderiye'de hayat kadınlarının mahallesi. Geri dönün. Mısır'a böylesi bir Romanya'yı aramaya gelmedim ben. Kışın 3 ay devam eden bütün bu baş döndürücü çalışma süresince İzak başlangıçta çok seyrek göründü, sonra hiç görünmedi. Normal düzene geri dönüp Binder kafasını toparlayınca asker kaçağının kaybolduğunu büyük bir kaygı ile fark etti. Gerçekten de İzak'ın yaşam tarzı öylesine düzenli, öylesine tek düzeydi ki bu ani değişiklik kaygı verici oluyordu. Binder, İzak'ın çalıştığı ve hatır için kendisine yemek verilen atölyeye koştu. Şapkacı tüm avantajlı önerilerine karşın zavallı çocuğun hiçbir neden göstermeden 2 aydan beri kendisini terk ettiğini söyledi. Meyhaneci onu evinde aradı, orada da yoktu, taşınmıştı. Binder Baba perişan halde destek olduğu bütün zavallıların adına gelen ve kendi adresine yollanan, aralarında İzak'ın da her hafta ailesinden bir mektup bulduğu mektup yığınını karıştırdı. İzak için hiçbir şey yoktu. Bu garipti. O anda Motrogan, Yusuf'u mektup yığınını karıştırırken gördüm diye bağırdı. Yusuf'u mu? Sahi, ben de onu gördüğümü anımsıyorum dedi Binder. İzak'ın saklandığı yeri o bilmeli. 1. ayrımın sonu, sayfa 26.